Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin abdest bölümlerinden devam ediyoruz. İnsanın saçı suyu kirletir mi? Enes bin Malik radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında mübarek başını tıraş ettikleri zaman saçlarından en evvel alan Hazreti Enes'in üvey babası Ebu Talha olmuştur. Önüne gelen sahabilerden, meşhur sahabilerden Ebu Talha en önce saçları alanlarda olmuş. Demek ki ondan sonra alanlarda olmuş. Daha doğrusu sahabiler kapışmışlar Peygamber Efendimiz'in tıraş olduğunda saçlarını kapışmışlar, saklamışlar teberrüken. Hatta Efendimiz Ebu Talha'ya bizzat vermiş bunları insanlar arasında taksim et diye. İbn-i Sirin şöyle diyor, tabiinin büyük alimlerinden. Yine tabiin büyüklerinden Abide Es-Selmani. Abide Es-Selmani diye takvası zühdüyle meşhur bir tabiin var. Ona bizim yanımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek saç tellerinden mevcut. Ona Enes'ten veya Enes'in ailesinden temin etmiştik dedim. İbn-i Sirin öyle diyor Abide'ye. Bizim yanımızda Efendimizin mübarek saçlarından var diyor. Bugün bizde Türkiye'de Sakalı Şerif diye meşhur olan Peygamberimizin o emanetleri, bunların bir kısmı demek ki saç, bir kısmı sakal olabilir. Hangisi olduğunu bilemiyoruz. Çünkü Efendimiz tıraş olduğunda sakallarından da saçlarından da aldırıyordu. Onlar da sahabiler kapışıyorlardı. Saklamışlar demek ki. Hazreti Enes'in ailesine, Enes'ten tabiine geçmiş. İbn-i Sirin İbn-i Abide Es-Selmani'ye bunu söylüyor. Bizde var diyor. Enes'in ailesinden bize geçmişti diyor. Büyük bir heyecanla şu cevap verdi. Abide Es-Selmani hem alim hem zahit bir tabiin. Bir insan heyecanlanıyor, diyor ki vallahi ben de onun bir tek saç telinin bulunması benim için dünya ve içindekilerden daha sevimli ve kıymetlidir. Peygamber Efendimiz bir tek saç telinin bulunması benim için dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir. Onlarla değişmem diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıraş olunca saç tellerini yanındaki ashabına birer ikişer dağıtmışlardır. İnsanlar da Efendimizin mübarek saçlarından alabilmek için birbirleriyle yarış etmişlerdir. Tüm bunlar rivayetlerde bizlere naklediyor. Bu hadise Abide Es-Selmani'ye nakledince şöyle demiştir. Efendimizin bir saçının yanımda olması bana yerin altındaki ve üstündeki tüm altın ve gümüşlerden daha sevimlidir. Başka bir rivayete göre de böyle diyor. Bu sahabenin saçlarını taksim etmeleri anlatılınca diyor ki Efendimizin saç telini dünyanın bütün altındaki üstündeki altın ve gümüşlerle değişmem diyor. Onlar hepsi benim olsa Efendimizin bir saç teline değişmem diyor. Böylesine muhabbet dolu bir tabi'in Abide Es-Selmani. İmam Buhari insan saçının değdiği suyun kirlenmeyip temiz olarak kaldığını beyan etmek için bu babı açmış. Bu bölümü açıyor. Bu tür rivayetleri naklediyor. Sebep insan saçı suya değdiğinde suyu necis etmez, kirletmez diye. İnsanın eli, yüzü, vücudu eğer abdestli değilse suya değdiğinde o suyu müstamel hale getiriyor. Kullanılmış su haline getiriyor. O kullanılmış su da tekrar yeni bir ibadette, bir abdeste kullanılamıyor. Hükmü bir kirliliği gidermiyor. Abdestsizlik halini gidermiyor. Ama saçın böyle olmadığı burada anlaşılıyor. Yani insanın saçı necis değildir. İnsanın saçının necis olmadığı, gusül esnasında kullandığı suyun içine saç düşse bunun bir mahzuru olmayacağı ifade ediliyor. Gusül esnasında abdest alırken tasın içerisine, suyun içerisine insanın saç telinden düşse o saç teli demek ki suyu kirletmiyor. Bunu ifade etmek için bu rivayetleri naklediyor. İmam Buhari bu bölümü açmış oluyor. Bazı rivayetlerde de Efendimizin saç teli bulunan kimselere insanlar su kapları gönderiyorlar. Su kaplarını götürüyorlar. Efendimizin saç telini onun içerisine batırıyor o sahabi, işte kimisi bunlar Peygamber Efendimiz'in hanımlarından, validelerimizden olan var. Başka sahabiler var. Daha sonraki insanlardan da aynı şekilde oluyor. Efendimiz'in mübarek saç telini suya batırıyor ve o suyu götürüp şifa olarak içiyorlar. Veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesi var Hazreti Ayşe validemizde, Hazreti Esma'da. İnsanlar gidiyorlar bir kapla, o elbisesini suyla, o elbisesinin üzerine su döküyor. O suyu bir kap içerisine biriktirip götürüyor, hastalara içiriyorlar şifa olarak, teberrük olarak. Efendimizin eşyalarıyla teberrükte bulunuyor sahabiler ve tabi'in. Şimdi diğer bir bölüme geçiyoruz. Köpeğin su içtiği kap kaç defa yıkanmalıdır? Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İçinizden birinin kabından köpek ağzını sokup bir şey içerse o kabı 7 kere yıkayın. Köpeğin salyası necis sayılıyor ve ağır bir necaset. Ondan kurtulmak için 7 defa yıkanması söyleniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diğer hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Köpek birinizin kabından diliyle su içerse onu döksün ve kabı 7 defa yıkasın. Demek köpeğin ağzının salyasının değdiği şey kirleniyor, onu yıkamak gerekiyor. Yine bir hadis-i şerifte köpek dilini sokarak bir şey yiyip içtiği zaman sizden herhangi birinizin kabının temizliği birincisi toprak ile olmak üzere o kabı 7 defa yıkamasıdır. Toprak sabun yerine geçiyor. Onun için birincisi toprak olmak üzere 7 defa yıkasın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Köpek de zaten diliyle içer suyunu falan. O şekilde demek ki evde köpek besleme durumuna gelince orada yiyecek içecek kaplara sağa sola köpeğin salyasının dilinin değmesi büyük bir problem demek ki teşkil ediyor. Toprak temizleyicidir. Mikrop öldürücü ilaçların çoğu da toprak mikroplarından elde edilir. Öyle anlaşılıyor ki bu hadis-i şerif de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizevi beyanlarından biridir. Sabuna işaret ediliyor, sabun gibi temizleyici bir maddeyle. Bu hadis-i şerifler Şafilerin delillerindendir. Hanefilere göre ise bu hüküm 3 defa yıkama emriyle neshedilmiş, kaldırılmıştır. Yani Hanefiler diyorlar ki 7 defaya gerek yok. Diğer rivayetlerden hareketle 3 defa yıkamak da yeterlidir demişler ama yine de demek ki önemli bir temizlik gerektirdiği anlaşılıyor. Ama bunun ihtilafı 3 defa mı olacak, 7 defa mı olacak diye bu şekilde ihtilaf edilmiş mezhepler arasında. Ancak şu bir gerçek ki köpeğin ağzının salyasının değdiği yer güzelce temizlenmesi gerekiyor. Söz buraya gelmişken o zaman bu köpekleri, bu canlıları evde beslemenin durumu nedir? Onunla ilgili biraz mevzu açalım. Bunlar Allah'ın yarattığı mahlukattır, sadık varlıklardır. Ama her şey yerinde güzeldir. Onların yeri işte evin bahçesidir. Çoban köpeği ise hayvanların yanıdır. Tarla bekçisi ise tarladır. Zaten köpek ısırıcı bir varlık olduğu için insanlar genelde korkarlar köpekten. Bu sebeple de Peygamber Efendimiz köpeğin insanlardan uzak olmasını biraz istiyor. Öyle anlaşılıyor. Zira köpek beslemeyi pek tavsiye etmiyor. Zaruri ihtiyaç olursa işte bunlar da sıralıyor. Çoban köpeği çobanlar için ihtiyaçtır. Hayvanları kurttan korumak için veya tarla bekçisi tarlada bekçilik yapacaktır. Tarlayı bekleyecektir, koruyacaktır. Onun gibi veyahut da evde bir ihtiyaç vardır. Evin korunması gerekiyordur. Yine o şekilde evin bahçesinde olabilir ama bunun dışında gereksiz yere işte bir hobi olarak, bir zevk olarak köpek beslemek pek hoş görülmüyor. Hatta misafire de engel olur deniyor. Misafir eve gelecek. Köylerde bu olur hakikaten. İşte dayının, teyzenin evine gideceksin ama bahçede köpek var. Büyük bir problemdir onu aşmak, girmek. İşte o sesini duyuracaksın. Zili bulup basacaksın. Zili duyarlar, duymazlar. Bahçede köpek var. Eve giremezsin. Giremeyip geri döndüğün olur. O zaman bu misafire de engel olarak görülüyor. Halbuki Müslüman cömert olması, evinin misafire açık olması, sofrasının açık olması, misafirin rahatça gelip gidebilmesi gibi durumlar tavsiye edilen, istenen durumlar. O zaman köpek buna engel olarak görülmüş. Ama tabii ki ihtiyaç olur, işte çevrede zararlı insanlar olabilir, evi beklemek gerekebilir. O zaman bekçi olarak beslenebilir. Bunun dışında zaruri bir ihtiyaç olmadan evde köpek besleyenin her gün sevabından 2 kırat eksilir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 1 kırat da başka bir hadiste, cenaze teşhiğinde bulunmakla ilgili hadiste, bir Uhud dağı kadar olduğu ifade ediliyor. O zaman insan için büyük bir kayıp sayılır. Bu şekilde her gün 2 kırat sevaplarından eksilmesi. Bunun yanında bir de köpeğin, meleklerin de köpekten uzak durduğu anlaşılıyor. Onunla ilgili rivayetler bakalım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İçinde köpek ve canlı resmi, suret. Yani bir insanın, bir hayvanın, canlı varlıkların resminin, el çizmesiyle yapılan resimlerin veya 3 boyutlu suretlerin, 3 boyutlu suret. Bugün ona ne diyoruz? Heykel. Heykel diyoruz. İnsan heykeli, hayvan heykeli, canlı heykeli. Yani o canlı heykelinin bulunduğu 2 şey. Fotoğrafı istisna tutanlar olmuş, cevaz verenler olmuş, vermeyenler olmuş, tartışılmış. Fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmek. Çünkü o bir resmi aksettirdiği için. Ancak elle çizilen resim ile bu şekilde heykel şeklindeki 3 boyutlu heykellerin, canlı heykellerinin burada yasaklanan gruba girdiğinde şüphe edilmemiş. Bu şekilde bir suret bulunan ve köpek bulunan eve melekler girmez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Melekler girmez. Niye girmez? Çünkü o büyük bir günah olarak görülmüş. Günahın olduğu yere melekler girmezler. Ama bazı insanlar o zaman melekler girmezse sol tarafımızdaki melek de günahımızı yazmaz gibi falan bir şeyler düşünebiliyorlar. O konuda şüpheleri olmasın. Onlar yazılır. Eksik kalmaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e belli bir saatte geleceğini vaat etmişti. Yarın şu saatte geleceğim diye Cebrail aleyhisselam söylüyor. Vakit gelmiş fakat Cebrail aleyhisselam gelmemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinde bulunan sopayı yere attılar ve Allah da Resulleri de vaatlerinden caymazlar buyurdular. Bir problem var. Allah ve Resulleri, Resuller, melekler, insandan olan elçiler de aynı şekilde, melekten olan elçiler de aynı şekilde sözlerinden caymazlar. Mutlaka gelirdi ama bir problem var diyor. Sonra etrafa bakılmaya başladılar. Bir de ne görsünler? Sedirin altında bir köpek yavrusu. Bunun üzerine ey Ayşe bu yavruyu buraya ne zaman girdi? Bu yavru buraya ne zaman girdi diye seslendiler. Ben de Allah'a yemin ederim ki bilmiyorum dedim. Hazreti Hasan galiba çocuk oynarken 5-6 yaşlarında o yavruyu getirmiş, içeri koymuş. Emir verdiler, köpek yavrusu evden çıkarıldı. Cebrail aleyhisselam da hemen geldi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana söz verdin, ben de bekledim ama gelmedin dediler. Cebrail aleyhisselam gelmemi evinizdeki köpek engelledi. Biz melekler içinde köpek ve suret bulunan eve girmeyiz cevabını verdi. Suret işte elle çizilen canlı resmi ve heykel, canlı heykelleri. Bunların bulunduğu eve biz girmeyiz diyor melekler. Demek ki bu da büyük bir mahrumiyet demektir insan için. Çünkü melekler Allah'ın kerim, seçkin kullarıdır. Onlar insanın yakınında bulununca insan onlardan istifade eder manen. İnsanlara huzur verirler, selamet verirler, faydalar olur. Bu sebeple meleklerin insanın yanında, evinde, yöresinde bulunması insan için büyük bir kazançtır. Bundan mahrumiyet de büyük bir kayıptır. Bu rivayetlerden evin içinde köpek beslemenin doğru olmadığı anlaşılıyor. Zira köpeğin nefesi ve salyası necistir. Nitekim köpeklerin salyalarından, tüylerinden ve hatta nefeslerinden çeşitli bulaşıcı hastalıkların husule geldiği, meydana geldiği artık günümüzde şüphe götürmez bir ilmi gerçektir. Üstelik bunlar ilmin bugünkü ulaştığı noktada tespit edebildiği gerçeklerdir. İslam'ın bu husustaki ölçülerinin henüz bilinmeyen kim bilir daha nice hikmetleri bulunmaktadır. Yani ilimde son noktayı koymuş değil, daha belki keşfedilmeyen, bilinmeyen hikmetler de vardır. Cenab-ı Hak o hikmetlerden dolayı da bu şekilde bir hüküm koymuş. Köpeklerin salyasının necis olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi eve tesadüfen girmiş olan bir köpek yavrusu sebebiyle Cebrail aleyhisselam Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelmemiştir. Bir de hiç sebep yokken iradi olarak içinde köpek beslenen evlerin halini düşünmek gerekir. Zira Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe'ye bir köpek yavrusu buraya ne zaman girdi diye sorması ve onun da vallahi bilmiyorum diye yemin ederek cevap vermesi de gösteriyor ki bir Müslümanın evinde bile bile köpek bulundurması söz konusu olamaz. Bu hadise de sebepsiz değil, müminler için bir hükmün zahir olması hikmetine binaen vuku bulmuştur. Yani Peygamberimiz evinde bu olay niye yaşandı, niye dikkat edilmedi diye. Bu da demek ki açıkça insanların anlayacağı bir şekilde bir hüküm ortaya konsun, ortaya çıksın. İnsanlar bu örneği görsünler, ona göre hareket etsinler diye, zihinlerinde daha çok kalsın diye böyle bir olay yaşanmış. Esbab-ı nüzul diyoruz. Ayet-i kerimelerin iniş sebepleri var bir kısmının. Hadis-i şeriflerin esbab-ı vurutları var, söyleniş sebepleri var ki bunlar olmadan da ayetler gelebilirdi, hadisler söylenebilirdi. Ancak bunlar yaşandıktan sonra bunlar ayetler, hadisler söylenir gelince insanların zihninde daha çok kalıyor, daha öğretici oluyor. Ancak avcılık, çobanlık ve bağ bahçe bekçiliği gibi vazifeler için evin dışında olmak kaydıyla köpek beslenmesine müsaade edilmiştir. Avcılık, yani bu avcılık da hakikaten zevk için, eğlence için değil de ihtiyaç için olması gerekiyor. Çünkü yine bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kuş diyor feryat ederek gelir kıyamet günü. Der ki ya Rabbi bu beni lüzumsuz yere öldürdü. Karnı aç olmadığı halde, yani insanlar zengin, zaten ava çıkanlar genelde zengin insanlar oluyor. Yediği et önünde, yemediği et arkasında, israf içerisinde, buna rağmen ava gidiyor. İşte oradan kuş vuruyor, tavşan vuruyor, bazı hayvanlar avlıyor, getiriyor. Onu isterse yiyor, istemezse yemiyor, köpeğe yediriyor işte veya bırakıp geliyor. Sırf atıcılık yapmak için canlı vuruyor. Bugünkü avcılığın genel durumu böyle. Halbuki avcılık niçin müsaade ediliyor avcılığa? İhtiyaç olur insanın, besin ihtiyacı olur. Geçim derdi olur. Et alamaz. Et yemesi için av yapması gerekir. Çocuklarını doyurması gerekir. Bu tür böyle bir ihtiyaç için av yapılırsa buna müsaade ediliyor. İşte burada da avcılık için, böyle bir av için köpek beslenebilir. Av köpeği, muallem, yani öğretilmiş, terbiye edilmiş köpekler av için kullanılabiliyor. Bu olabilir ihtiyaç anında. Çobanlık için, çobanın köpeği veyahut da bağ bahçe bekçiliği için, bu üçü için izin verilmiş ihtiyaç anında. Zira bu bir ihtiyacı karşılamaktadır. Köpeğin eve alınmaması ona karşı menfi bir tavır takınmayı da gerektirmez. Yani ona düşman edinmeyi gerektirmez. O da bir Allah'ın canlısıdır. Nitekim hadis-i şeriflerde bir kediye merhametten, bir köpeğe merhametten bahsediliyor. Köpek susuz kalmış, susuzluktan nemli toprakları yalıyormuş. Günahkar bir insan ona su vererek Cenab-ı Hak onu affetmiş. Bunları da bildiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu demek değildir ki hadislerde köpek necis olduğu bildirildi. Melek de gelmezmiş onun yanına. O zaman bütün köpeklere düşman olalım, onlara düşmanlık besleyelim gibi bu manaya gelmiyor. Her sözü iyi anlamak gerekir. Bazı insanlar böyle açık arayan insanlar bu tür şeyleri yanlış anlamalara girebiliyor. Kendine göre işte köpek o zaman eve alınmayacaksa siz köpek düşmanı mısınız, canlı düşmanı mısınız gibi böyle iddialar ortaya atabiliyorlar. Bu da doğru değil. Köpeğe menfi bir takım, olumsuz bir tavır takınmayı gerektirmiyor. Yani köpeklerin aç bırakılması veya onlara kötü muamele edilmesi söz konusu olamaz. Bilakis İslam merhameti bütün mahlukata şamil bir surette telkin ettiği için köpeklerin de hayatlarının korunmasını, diğer mahlukat gibi onlara da şefkat ve merhametle muamele edilmesini emretmiştir. Köpekler de şefkatle, merhametle muamele edildi ama her şey yerinde dedik yani. Köpeğe şefkat, merhamet göstereceğim diye getirip eve sokulmaz. Veyahut da köpek bahçede dursun, insanlardan uzak dursun diye ona düşmanlık edilmez, eziyet edilmez. Her şey yerli yerinde. Sevgi de ölçüsüyle, nefret de ölçüsüyle. Nitekim bir hadis-i şerifte susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren günahkar bir kadının cennetlik olduğu haber verilmiştir. Tarihimizde de mahlukata merhamet duygusunun müesseseleşerek çeşitli vakıflar kurulduğu ve bu vakıfların şefkat elinin himayeye muhtaç hayvanata kadar uzandığı malum ve meşhurdur. Tarihimizde de bu vakıfları görüyoruz. Dolayısıyla mühim olan köpek besleme hususunda da İslam'ın belirlemiş olduğu meşruiyet sınırlarına riayet etmektir. İtidal, denge, adalet her şeyi yerli yerince yapmak, koymak. Kedi ise evcil bir hayvandır. Onun evde bulunmasında mahsur yoktur. O hatta onun ağzının salyasında temiz olduğunu bildiriyor Efendimiz. Çünkü o diyorsun etrafında çok dolaşan bir hayvandır diyor. Bugündeki tespitler de o şekilde. Kedinin ağzında müthiş bir antimikrobik salgı olduğu, tertemiz olduğu ağzının. Bu sebeple onun mesela yediği şeyleri, yerden yediği şeylerdeki mikropları kırarak kendisini zarardan koruduğu gibi tespitler de söz konusu. Köpeğin zıttına kedi farklı bir yapıda Cenab-ı Hak o şekilde yaratmış. Bu sebeple kedi eve alınabilir ama köpek dışarıda kalması gerekiyor. Ama şeytan insanlarla öyle oynuyor ki işleri tam tersine çeviriyor. Bakıyorsunuz kedi gördüğünde kovalayan, uzaklaştıran, hatta kış günü soğukta, karda zavallı hayvanlara yemek veren, yuva yapan insanlara kızan bazı insanlar var. Köpeği evine alıyor, evinde köpek besliyor ama apartmanın önünde kediye merhamet eden, ona yem veren, su veren insanlara kızıyor. Kedileri kovalıyor, tekmeliyor. Halbuki tersini yapmak gerekir. Köpeği dışarı bırakıp kediyi eve almak mümkünken insanlara tersini yaptırıyor şeytan. Tam ters bir şekilde işler yaptırabiliyor. Ve insanlar da şeytanın adımlarını takip ederek bu tür garip durumlara düşebiliyorlar. O tür insanlara da rastlıyor insan. Ama her şeyi İslam'ın emrettiği şekilde akla mantığa uygun, fıtrata uygun bir şekilde yapmak en doğru, en tabii olanı. Diğer bir konuya da kısaca temas edelim. Abdestle ilgili. Önden ve arkadan çıkan şeyler abdesti bozar. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir kul mescitte namazı beklediği müddetçe hep namazdadır. Namaz niyetiyle abdestini almış. Mescitte bekliyor bir insan. O namaz durduğu müddetçe namazlıdır. Meğer ki kendisinden hades vaki ola. Eğer abdesti bozulursa o zaman namazda olmuş olmaz. Hades abdesti bozan hallere denir. İnsan güzelce abdest alıp camiye doğru yöneldiği andan itibaren namaz kılıyormuş gibi sevap almaya başlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin namaza yetişmek için koşmasını hoş görmemiş, vakarla yürümelerini tavsiye etmişlerdir. Bir mümin camide namazı beklerken ve namazdan sonra yerinde oturup dua ve tefekkürle meşgul olurken de namazda sayılır. Namazdan sonraki bekleyiş de namazdan sayılıyor. Hatta evine gelinceye kadar. Ancak abdesti bozulduğunda namazdaymış gibi sevap alma hali sona ermiş olur. Saç kestirmek veya tırnak kesmekle abdest bozulmaz. Bu da insanlara bazen gelebiliyor şüphe. Abdestliydim, tırnağımı kestim, saçımı kestirdim. Şimdi o yıkanmış kısımlar gitti. Acaba abdestim bozuldu mu gibi. Dolayısıyla saç kestirmek veya tırnak kesmekle abdest bozulmuyor. Ama hades olunca yellenmektir. Büyük ve küçük abdest bozmaktır. Bunlar abdesti bozuyor. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın nihayetine geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.